Ayrım 4. Bencil. Wilbur Smith. Sayfa 50. 12. Kısım. Artık Sean'un enerjisini harcayabileceği bir alan vardı. O koşturmak için yaratılmıştı. Wade Courtney onu zorlukla dayandığı hücreden çıkarıp kendi başına bırakmıştı. Sean gideceği yeri ve kazanacağı ödülü pek bilemiyordu ama bütün gücüyle ve neşeyle koşturuyordu. Şafak sökmeden babası ve kardeşiyle mutfakta kahve içen Sean her yeni günün coşkusunu duyuyordu. Sabah erken saatlerden hava kararana dek çalışıyordu. Eve karanlıkta dönüyor ve yaptığı işin her dakikasını seviyordu. Sığırları iyi tanıyordu. Hayvanların renklerini, cütselerini ve işaretlerini bildiği için sürülerden birine bakar bakmaz hangi hayvanların eksik olduğunu görüyordu. Zaman, boynuzu eğri olan yaşlı inek nerede?
Nikolsi, dün onu hasta hayvan ağalına götürdüm.
Sean'a artık küçük efendi anlamına gelen Nikosi Zana demiyorlardı. Nikosi yani efendiydi şimdi.
Hayvanın gözünde kurt var.
Sean hastalıkları başlamadan hemen önce tanımasını da öğrenmişti. Bir hayvanın yürüyüşü ve başının duruşundan anlaşılıyordu bu. Ayrıca hastalıkları tedavi etmesini de biliyordu. Yaralardaki kurtlar için gaz yağı kullanılıyordu. Göz hastalıklarında permanganatlı suyla silmek gerekiyordu. Antroks hastalığında yapılacak şey bir kurşun ve leşi yakmaktı. İlk kez Tlega kıyısındaki akasyaların orada bir ineğin yavrulamasına yardım etti. Doğumu tek başına yaptırdıktan sonra anne yavrusunu yalarken birden kendisini boğacak gibi hissettiği güçlü bir duyguya kapıldı. Bu arada ata binmekte daha usta olmaya çalışıyordu. Eğerden aşağıya kayıyor, yere iniyor, hayvanın yanında koşuyor ve öbür taraftan eğere atlıyordu. Tüfek talimlerini de unutmuyordu. Bu sayede 150 adım öteden koşmakta olan bir çakalı iri mermiyle ortadan biçebiliyordu. Sean bu arada Garrick'in işinin çoğunu da yapmaktaydı.
''Kendimi pek iyi hissetmiyorum Sean.''
''Ne var?''
''Bacağım acıyor. Biliyorsun çok ata binersen fazla sürtünmeden canım yanıyor.''
''Öyleyse neden eve dönmüyorsun?''
Babam 3 numaralı hayvan daldırma tankının etrafındaki çiti onarmamı söyledi.
Garrick öne eğilip bacağını ovarak cesaretle gülümsedi.
İyi ama sen o çiti geçen hafta onardın.
Öyle ama teller yine ayrılmış.
Garrick'in onarımları garip bir şekilde hiçbir zaman yeterli olmuyordu. Sean tel kesen makas yanında mı diye sorunca Garrick hemen hevesle eğer çantasından çıkarıp verdi. Ben yaparım.
Çok teşekkür ederim. Garrick bir an durakladı. Babamı söylemezsin değil mi?
''Hayır, bacağın acıyorsa senin ne suçun var?''
Garrick hemen eve dönüp yatak odasına usulca girerek Define Adası'nı okumaya daldı. Sean çalışırken yepyeni bir duyguya kapılıyordu. Yağmurlar başlayıp etraf yeşil otlarla kaplanıp yüksek ovadaki çukurlar suyla dolunca sadece kuşların yuva yapma mevsiminin geldiği anlaşılmıyordu. Artık sığırları ovalara götürebileceklerini ve Ladybrook'ta satışa çıkarılacak hayvanların semireceğini de biliyordu Sean. Böylece bir kışın bittiği ve toprakların yaşam dolu olduğu anlaşılıyordu. Bu yeni duygusu sığırları da kapsıyordu. Güçlü, adeta vahşice bir sahip olma duygusuydu bu. Bir gün akşam üzerine doğru Sean atına oturmuş, ileride otlayan küçük sürüye tembel tembel bakıyordu. Sığırların arasında ayaklarının üstünde kolay duramayan 3 günlük bir buzağı vardı. Rengi hala soluk bej olan yavru otların arasında koşmaya çalışıyordu. Sürüden bir inek başını kaldırıp bakınca buzağı bacaklarını iyice açıp kulaklarını kaldırarak öylece kaldı. Sean gülerek eve gitme vaktinin geldiğini düşünüp dizginleri tuttu ve o anda gökyüzündeki kartalı gördü. Kartal kanatlarını açmış saldırıya geçmek için alçalıyordu. Buzağıya doğru hızla inerken pençelerini uzatmıştı. Sean donmuş gibi kalarak baktı. Kartal buzağıya vurunca kemiğin kırılmasından çıkan sesi de duydu. Bu tıpkı kuru bir dalın çatırdayarak kopmasını andırıyordu. Sonra buzağı yere yığıldı. Kendisine saldıran kocaman kartala güçsüzce karşı koymaya çalışıyordu. Her şeyin bu denli hızlı olmasından şaşıran Sean bir saniye daha öylece kaldı. Sonra bir nefret duydu. Nefretin gücünden midesi kasıldı, mahmuzlayınca atı ileri atıldı. Sean onu kartalın üstüne sürdü. 4 nala giderken kuşa haykırıyordu. Nefretini açıklayan tiz, hayvanımsı bir sesti bu. Kartal başını çevirip tek gözle baktı ve kocaman sarı gagasını açarak Sean'un feryadına karşılık verdi. Sonra pençeleri buzağıyı bırakarak havalandı. Şam tüfeği kılıfından çekerek kendini yere attı. Namlu'ya bir mermi sürdüğü sırada kartal epey yükselmişti. Onu vurmak zor olacaktı. Şam ateş etti. Omzunda tüfek geri tepti. Rüzgar dumanı dağıttığı için de merminin isabet ettiğini görebildi. Kartal havada çöktü sanki. İçi tüy dolu bir yastığın patlaması gibi ortadan ayrıldı. 180 santim uzunluğundaki kanatları gevşeyerek hafif hafif sallandı. Daha kuş yere düşmeden koştu Şam. Yetiştiğinde kartal ölmüştü. Ama tüfeğini namlusundan tutarak dipçikle hayvana vurmaya başladı. Üçüncü darbede dipçik kırıldı. Şam öfkesinden ağlıyordu. Durduğu zaman soluk soluğaydı. Üstünden terler akıyordu. Kartal ezilmiş et, kemik ve tüyden pis bir yığın haline gelmişti. Buzağı hala sağdı. Tüfek de sıkışmıştı. Şam hiddet yaşları gözlerini yakarken eğildi ve yavruyu av bıçağıyla öldürdü. 13. Kısım. Bu yeni duygu öyle güçlüydü ki Şam kardeşinden bile nefret edebiliyordu. Fakat nefreti uzun sürmüyordu. Şam'ın nefret ve hiddeti tutuşan kuru otların alevi kadar çabuk geçiyordu. Nasıl alevler birden yükselir ve dayanılamayacak denli yakıcı olduktan sonra geriye sadece küller kalırsa, Şam'ın duyguları da böylece çabucak ortadan kayboluyordu. Şam'ın kardeşine kızdığı gün Wade evde yoktu. 3 yıldan beri Sığır Yetiştiriciler Birliği'ne başkan adayı gösterilmiş ve her seferinde de bunu reddetmişti Wade Courtney. Fakat o da bu görevin vereceği onuru isteyecek kadar insandı. Ancak görev yüzünden sık sık çiftliğinden ayrılırsa işlerin aksayacağını da biliyordu. Başkan seçimi zamanı geldiğinde Sean ve Garrick 2 yıldan beri çiftlikte çalışmaktaydılar. Wade Pieter Maritzburg'daki toplantıya gitmeden önce adayla konuştu. Yatak odasında aynanın önünde durup sakalını düzeltirken, ''Geçen hafta Bernard'dan bir mektup aldım sevgilim.'' dedi. ''Bu yıl başkan olmanda ısrar ediyorlar.'' ''Çok da akıllılık ediyorlar. Senin kadar fevkalade bir başkan daha olamaz.'' Wade sakalının uçlarını keserken karısının kendisine tam anlamıyla güvendiğini düşündü. Durup aynaya bakarken kendi kendine, ''Başarımın çoğunu karıma borçluyum sanırım.'' diye düşündü. ''Bunu başarabilirsin Wade.'' Kadın ne soru sormuş ne de kuşkulanmıştı. Adanın söylediği sözlere inanıyordu adam. Wade makası bırakarak karısına döndü. Ada beyaz geceliğini giyip yatağın üstüne bağdaş kurmuştu. Siyah gür saçları omuzlarına dağılmıştı. ''Sean çiftliği yönetebilir sanırım.'' Ada telaşla ilave etti. ''Gary de tabii.'' Wade başını salladı. ''Sean her şeyi çabucak öğreniyor.'' ''Bu işi kabul edecek misin?'' Wade durakladıysa da sonra başını salladı. Evet. Ada gülümseyerek buraya gel diye elini uzattı. Wade ve adayı Ladybrook'taki istasyona Sean getirdi. Babası son anda bu başarısını paylaşması için karısının kendisiyle gelmesini istemişti. Sean onların bavullarını kompartımana koyduktan sonra trenin kalkmasını bekledi. Ada onu öpüp vagona bindi. Wade de bir an durdu. ''Sean, eğer yardım gerekirse Lion Cop'ta Bay Erasmus'u ara. Ben Perşembe'ye döneceğim.'' ''Yardıma ihtiyacım olmaz baba.'' Wade'in dudakları gerildi sert sert. ''Öyleyse sen tanrısın.'' diye söylendi. ''Tek yardıma ihtiyaç duymayan odur. Budalalık etme. Başın derde girerse Erasmus'a git.'' Adanın arkasından trene bindi. Tren sarsılıp hareket etti. Sonra hızlanarak uzaklaştı. Bir an trenin arkasından bakan Sean dönüp arabaya doğru gitti. Artık Theunis çiftliğinin efendisiydi ve bu duygu hoşuna gidiyordu. Platformdaki küçük kalabalık dağılırken birden Anne ortaya çıktı. ''Merhaba Sean.'' Kız yıkanmaktan solmuş yeşil bir elbise giymişti, ayakları çıplaktı. ''Merhaba Sean.'' Küçük beyaz dişlerini göstererek gülerken gencin yüzüne bakıyordu. ''Merhaba Anne.'' ''Pieter Maritzburg'a gitmiyor musun?'' ''Hayır, çiftliğe bakmam gerekiyor.'' ''Ya.'' Kalabalık istasyonda rahatsız olarak ses çıkarmadan karşılıklı durdular. Ağabeylerinden biri bilet kişisinin önünden seslendi. ''Anne haydi gel eve gidiyoruz.'' ''Kız seni pazara görecek miyim?'' diye fısıldadı. ''Mümkün olursa gelirim ama bilemiyorum. Çiftlikle ilgilenmem gerekiyor.'' ''Ne olur gayret et Sean.'' Annenin yüzü ciddiydi. ''Seni bekleyeceğim. Yanıma yemek alıp seni bütün gün bekleyeceğim. Kısa süre içinde olsa lütfen gel.''
''Peki geleceğim.''
''Söz mü?''
''Söz.''
Anna rahat bir soluk alarak gülümsedi. Sonra koşarak ailesinin yanına gitti. Sean da çiftliğe döndü. Garrick yatağına uzanmış kitap okuyordu. ''Babamın çarşamba günü aldığımız sığırları dağlamasını söylediğini sanıyordum.'' Garrick, hayvanları dağlamaktan nefret ediyorum diye mırıldandı. Onları dağlayıp yakarken bağırmalarından nefret ediyorum. Yanan tüy ve derinin kokusundan tiksiniyorum. Bu yüzden başım tutuyor.
Belki öyle ama birinin bu işi yapması gerek. Ben yapamam. Gidip hayvanların dalması için tanklardaki sulara ilaç katacağım.
Sean öfkelenmeye başlamıştı. Allah kahretsin Gary, neden hep böyle acizsin? Sadece tek bacağım varsa ne yapabilirim? Gary ağlamak üzereydi. Bacak sözü istenen etkiyi yaptı ve Sean hemen sakinleşti. Genç gülümsedi. Bu son derece çekici ve dayanılmaz bir gülüştü.
Dinle, ben hayvanların sağırlarını dağılarım. Sen de tanklara dezenfekte ilacını katarsın. İlaç varillerini al ve arabaya yükle. Sana yardım etmeleri için de iki seyis götür. İşte malzeme deposunun anahtarları da burada.
Desteyle anahtarı yatağa attı. Hava kararmadan işi bitirmiş olursun. Kapıda durup döndü.
Gary, yalnız evin yakınındakilere değil, öteki altı tanka da ilaç katacağını unutma.
Garrick altı varil ilacı arabaya yükleyerek tepeden indi ve hava kararmadan çok önce de geri döndü. At pantolonunun önü koyu renk katranlı ilaçtan ıslanmıştı. Hatta ilaç tek çizmesinin içine girmişti. Mutfaktan geçip koridora dalınca çalışma odasından Sean seslendi.
''Hey Gary, işi bitirdin
mi?'' Gary şaşırdı. Wade'in çalışma odası kutsal bir yer sayılırdı. Ada bile içeriye girmeden kapıya vururdu. İkizler de oraya sadece cezalandırılmak için giderlerdi. Garrick topallayarak gidip kapıyı açtı. Sean babasının koltuğuna oturup ayaklarını da yazı masasına dayamıştı. Gary titreyen bir sesle "Babam seni öldürür" diyebildi.
"Babam Pieter Maritzburg'da."
Garrick eşikte durup odaya baktı. Burasını gerçekten ilk kez görüyordu. Daha önceleri tek gördüğü canının yanacağını düşünerek arkasını kamçıya verip koluna dayandığı büyük koltuktu. Bu sefer dikkatle baktı. Duvarlar tavana kadar koyu sarı cilalı bir tahtayla kaplanmıştı. Tavanda karton pierden yapılmış meşe yaprakları vardı. Tam ortadan bakır bir zincirle kocaman bir lamba sallandırılmıştı. Bir tür küçük kahverengi taşlardan yapılmış şömineye yakılmak için kütükler dizilmişti. Duvardaki çengellere türlü silahlar asılmıştı. Kitaplıktaki yeşil ve bordo deri ciltli kitapların arasında roman yoktu. Raflarda ansiklopediler, sözlükler, yolculuk ve çiftçilikle ilgili kitaplar duruyordu. Karşı duvara da adanın bir portresi asılmıştı. Bir kap yaban öküzünün şahane boynuzları şöminenin olduğu duvara takılmıştı. Burası tam bir erkek odasıydı. Sean'un oturduğu koltuğun yakınındaki dolap açıktı. Üstünde bir şişe konyak duruyordu ve Sean'un elinde de bir balon kadeh vardı.
"Garrick, babamın konyağını içiyorsun" diye suçladı.
"Pek fena değil."
Sean kadehi ışığa tutup içkiye baktıktan sonra bir yudum aldı. Yutmadan önce bekledi. Garrick onu dehşetle seyrediyordu. Sean da içki boğazını yakarken gözlerini kırpmamaya çalıştı.
Garrick tekrarladı. "Babam seni öldürür."
Sesi konyaktan boğuklaşan Sean, "Otur" dedi.
"Babam yokken yapacaklarımızı planlamak istiyorum."
Garrick önce o çok iyi bildiği büyük koltuğa doğru gittiyse de orada kamçılandığını anımsayarak döndü ve divanın ucuna ilişti. Sean saymaya başladı. "Yarın evin yakınındaki hayvanların hepsini tanklara sokacağız. Zama'ya onları erken getirmesini söyledim."
"Tanklara ilaçları döktün değil mi?"
Garrick başını sallayınca da devam etti. "Cumartesi de hendeğin oradaki otları yakacağız. Orada otlar çok kuru. Pazar..." Sean duraksadı. "Pazar günü Anna vardı." Garrick hemen atıldı.
"Pazar günü kiliseye gitmek istiyorum."
"İyi, sen kiliseye git."
"Sen gelmeyecek misin?"
Sean "hayır" diye cevap verdi. Garrick yeri kaplayan kaplan postlarına baktı. Sean'un gelmesi için iknaya çalışmamıştı. Anna pazar günü kilisede olacaktı. Sean orada olup kızın aklını çelmezse belki kendisi onu arabaya alıp evine bırakabilirdi. Hayal kurmaya başlayan genç kardeşinin sözlerini duymaz oldu. Sabah Sean ilaçlı su tankına baktığında güneş yeni doğmuştu. Önüne küçük bir sürü katarak gelmişti. Garrick o sırada öteki hayvanların teker teker tanka girmelerini sağlıyordu. 10 kadar hayvan tanktan çıkmış ıslak ve bezgin duruyordu. Vücutları ilaçlı sudan çok koyu bir renk almıştı. Sean getirdiği sürüyü zaten hayvanların dolu olduğu etrafı çitle çevrili alana soktu. Enduti kapıyı kapatıp sürgüyü çekti.
"Seni iyi görüyorum Nikosi."
"Ben de seni Enduti, bugün iş çok."
Enduti bunu kabul etti.
"Çok, daima çok iş var."
Şan atını ağaçlardan birine bağlayarak dönüp tanka yaklaştı. Garrick korkuluğun yanında durmuş, damı tutan sütunlardan birine dayanmıştı.
''Merhaba Gary, nasıl gidiyor?''
''İyi.'' Şan da kardeşinin yanına çıkarak korkuluğa dayanıp aşağıya baktı. Tank 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeydi. İçindeki sıvı da toprak düzeyinin altında kalıyordu. Tankın etrafında alçak bir duvar ve üstünde de yağmurun ilacı sulandırmasını önleyen bir dam vardı. Çobanlar sürüyü tanka yaklaştırdılar. Her hayvan tankın önüne gelince duraklıyordu. Çobanlar "Eyapi, Eyapi!" diye bağırarak sığırları itip tanka atlamaya zorladılar. Hayvanlardan inat eden olunca Zama parmaklığın üstünden eğilip onun kuyruğunu yakalayarak ısırıyordu. Şon onların durmamalarını sağla Zama diye seslendi. Zama ona gülerek duraklayan bir hayvanın kuyruğunu beyaz dişlerinin arasında sıktı. Sığır birden tanka dalınca etrafa sular sıçradı. Şon'un yanağına da bir damla geldi ama aldırmayarak kardeşine döndü. Gelecek satışta bu hayvanlar en yüksek fiyata satılmazlarsa alıcılar iyi sığırdan anlamıyorlar demektir.
Gary hayvanlar fena değil diye kabul etti.
Fena değil mi? Bu çevrenin en besili hayvanları.
Sean bu konudaki fikirlerini daha iyi belirtmek üzereyken yanağına damlayan ilaçlı suyun derisini yaktığını hissetti. Elini yanağına götürüp ilaca parmağını sürdü. Sonra parmağını kokladı. İlacın kokusu genzini de yaktı. Bir an aptal aptal parmağının ucuna bakarken yanağı ateş dökmüş gibi acı veriyordu. Sonra telaşla başını kaldırdı. Üstlerindeki suların süzülmesi için tanktan çıkan hayvanlar etrafı çitle çevrili bir yere alınmışlardı. Oraya bakarken sığırlardan birinin sendeleyerek çite çarptığını gördü.
''Zama!'' diye haykırdı. ''Hayvanları durdur, kalanları tanka sokma. Hemen tahtaları yerine tak. Sığırlar tanka girmesin.''
Sean aşağıya atlayarak hayvanların önünde durdu. Öküzler ona doğru gelmeye çalışıyorlardı. Arkadaki hayvanların ittiği öküzler karşılarına dikilen Sean'dan ürkmüşlerdi. Ve paniğe kapılan biri parmaklığın üstünden atlamaya kalktı. Başını sallarken boynuzları Sean'ın gömleğini parçalayıp göğsünü çizdi. O sırada arkada tahtaların yerlerine geçirilirken çıkardığı ses duyuldu. Sonra Zama onu yakalayarak hayvanların boynuz ve ayaklarından kurtardı. Çobanlardan ikisi de onun parmaklığın üstünden atlamasına yardım ettiler. Sean ayaklarını yere basar basmaz gelin diye emrederek atına koştu.
Enkosi, sütünden kan akıyor.
Kan Sean'un yırtılan gömleğini boyuyordu ama acı duymuyordu. Tanktaki ilaca girmiş olan sığırların çok acı çektikleri belliydi. Hayvanlar çitle çevrili yerde koşarken acı acı bağırıyorlardı. Biri yere düşüp kalktı ve titreyen bacaklarının üstünde durmaya çalıştı.
Sean haykırdı. ''Onları ırmağa sürün, ırmağa! Zama, çitin kapısını aç ve hayvanların üstündeki ilacı yıkamaya çalışın.''
Baboon Strum bir mil uzaktaydı. Daha çitle çevrili yerden çıkamadan sığırlardan biri öldü. Onu da ırmağa erişemeden devrilip kaldılar. Gözleri yuvalarında fırıl fırıl dönen, vücutları zangır zangır titreyen hayvanlar büyük acı çekerek öldüler. Şan kalanları ırmağa soktu. Sığırların girdiği berrak su bir anda koyu kahverengi oldu. Hayvanların üstlerindeki boyalı ilaç çıkıyordu.
''Sen burada dur Zama, onların sudan çıkmalarına izin verme.''
O sırada suya girmiş genç bir öküz sarsıldı ve birden dibe çöktü. Şan onu kurtarmaya koştuysa da boşuna uğraştı. Enduti'nin yardımıyla hayvanı kıyıya çektiler ama ölmüştü. Şan öküzün yanında çamurlara oturarak güçlükle soluk aldı.
''Zama, kalanı sudan çıkar.
Kaçı?
Kaçı öldü?
Sen sudayken ikisi daha gitti Enkosi. Hepsi 13 hayvan.
Atım nerede?
Kaçtı, herhalde eve dönmüştür.
Sean başını salladı.
Kalan hayvanları hasta ağılına getir. Onlara birkaç gün bakmamız gerekecek.
Sean kalkıp yürüye yürüye ilaçlı su tankına gitti. Garrick ortada yoktu. Büyük sürü de çitle çevrili alanda duruyordu. Sean çitin kapısını açarak hepsini çayıra salıverdi. Ondan sonra kendisini daha iyi hissetti. Gücüne kavuşunca birden büyük bir öfke ve kin duydu. Garrick'ten nefret ediyordu. İlacı tanklara o dökmüştü. Garrick onu sığırlarını öldürmüştü. Sean bu yüzden kardeşinden nefret ediyordu. Sean evin bulunduğu tepenin yamacına gelince Garrick'in avluda durduğunu gördü. Fakat Garrick de kardeşini fark etmişti ve hemen mutfağa girip gözden kayboldu. Sean koşarak mutfak kapısından daldı ve az kalsın uşaklardan birini yere deviriyordu. Olanca sesiyle Garrick diye haykırdı. ''Kahrolasıca neredesin?'' Evi aradıysa da kardeşini bulamadı. Sonra yatak odasının açık penceresini ve çıkıntıdaki tozlu ayak izini fark etti. Garrick oradan kaçmıştı. Sean Tanrı'nın belası korkak diye söylenerek pencereden dışarıya atladı. Ahırlara doğru koşarken süthanenin kapısının kapalı olduğunu fark etti. Kapıyı yoklayınca içeriden kilitlenmiş olduğunu anladı. Geri geri gidip birden atılarak kapıyı omuzladı. Kilit yerinden çıkarak kapı ardına dek açıldı. Sean o hızla kayarak karşı duvara kadar gitti. Garrick yukarıda kalan küçük bir pencereden kaçmaya çalışıyordu. Sean onu pantolonunun arkasından yakalayıp aşağıya çekti. İlacı ne yaptın ha? Tanktaki ilaca ne yaptın?
Bunu bilmiyorum. Hayvanların bu yüzden öleceği aklıma gelmedi.
Sean kardeşini gömleğinin önünden yakalayarak kapıya sürükledi. Bana ne yaptığını anlat.
Bir şey yapmadım, inan bilmiyordum.
Pestilini çıkaracağım. Onun için bir an önce söylesen iyi edersin. Sean kardeşini kapıya dayayıp sağ yumruğunu havaya kaldırdı.
Yapma Sean, ne olur yapma.
Sean'ın öfkesi birden geçti. Ellerini indirerek söylendi. Peki bana yaptığını anlat. Öfkesi sönmüş fakat kini geçmemişti.
Garrick yorgundu ve vakit geç olmuştu diye fısıldadı. Bacağım da acıyordu. Daha 4 tanka ilaç katmam gerekiyordu. Varillerin boş olup olmadığına bakacağını biliyordum. Onun için kalan bütün ilacı bir tanka boşalttım. Fakat bunun hayvanları öldüreceğini bilmiyordum.
Sean dönerek ağır ağır eve doğru yürüdü. Garrick topallayarak onun arkasından gitti.
Çok üzgünüm Sean, inan çok üzgünüm.
Sean mutfağa girip kapıyı onun yüzüne vurarak kapattı. Sonra Wade'in çalışma odasına girerek kitaplıktan deri kaplı ağır defteri çekti. Bunda hayvanlar kayıtlıydı. Defteri açıp kalemi hokkaya batırarak ölenler sütununun altına 13 sayısını yazdı ve yanına da ilaçtan zehirlenme diye belirtti. Sean ve çobanların hepsi o gün akşama dek çalışıp tankı boşalttılar. Temiz su doldurup yeniden ilaç karıştırdılar. Sean kardeşini öğle ve akşam yemeğinde gördüyse de konuşmadı. Ertesi gün pazardı. Garrick kilisedeki ayin 8'de başladığı için erkenden kasabaya gitti. Ancak o zaman Sean hazırlığa başladı. Yüzünü aynaya iyice yaklaştırarak usturayla tıraş oldu. Sonra babasının yatak odasına geçti, onun briyantininden alarak saçlarına sürdü. Temiz beyaz bir gömlek ve yeni at pantolonuyla saçları kadar parlak olan siyah çizmelerini giydi. Anna ile buluşacağı yere geldiği zaman vakit erkendi. Anna'nın kiliseden ancak yarım saat sonra çıkacağını biliyordu. Onun için atından inmeyerek ırmak boyunca gitti ve geri döndü. Ama Anna hala ortalarda yoktu. Sabrı tükenmeye başlayan Sean 500'e kadar sayacağım diye düşündü. O zamana dek gelmezse beklemeyeceğim. Fakat 500'ü sayıp bitirdiği zaman da gözükmedi Anna. Sean sabırsız sabırsız suya taş atmaya başladı. Sonra vuracağı bir hedef bulmak için başını çevirince yanında duran Anna'yı gördü. Kız pembe bir elbise giymişti. Bir elinde ayakkabıları, öbür elinde küçük bir sepet vardı.
''Merhaba Sean, yemek getirdim.''
Sean ayağa kalktı. ''Nerede kaldın? Gelmeyeceğini sandım.''
''Özür dilerim, her şey aksi gitti. Ayin bitmek bilmedi. Daha sonra da...''
Sean onun dudaklarını bir öpücükle kapattı. Anna hemen kollarını gencin boynuna doladı. Öpüşme uzadı ve aralarındaki gerilimin artmasına neden oldu. Anna vücudunu ona yapıştırmış hafif hafif inliyordu. Sean dudaklarını boynuna kaydırınca da içini çekti.
''Oh ne kadar çok bekledim, tam bir hafta.''
''Biliyorum.
Seni çok özledim, her gün düşündüm.''
Yüzünü Anna'nın boynuna gömen Sean ses çıkarmadı. ''Beni özledin mi?'' Sean onun kulak memesini dişlerinin arasına aldı.
''Çalışırken beni düşündün mü?''
''Sean doğru dürüst söyle.'' ''Sean seni özledim, daima seni düşündüm.'' diye yalan atarak genç kadını dudaklarından öptü. Anna sıkıca sarılınca da delikanlının eli dizlerine ve oradan da elbisenin içine kaydı. Fakat Anna ona engel oldu.
''Bazen bütün istediğinin bu olduğuna inanıyorum.''
Sean öfkelenmeye başlamıştı ama kendisini tuttu. ''Bu doğru değil Anna. Sadece seni uzun süredir görmedim ve çok özledim.''
Anna hemen yumuşayarak onun yanağını okşadı. ''Oh affedersin Sean, bu umurumda değil. Sadece şey bilemiyorum.''
Uzanıp sepeti aldı. ''Haydi çağlayanlara gidelim.'' Orada sazların çevrelediği ve büyük bir ağacın gölgelediği özel bir yerleri vardı. Sean oturmaları için eğer battaniyesini oraya yaydı. Çok yakında kalan fakat gizlenen ırmağın sesini duyuyorlardı. Sazlar hafif hafif fışırdıyordu. Anna battaniyenin üstünde diz çöküp sepeti açarken ondan bir türlü kurtulamadım diye anlatıyordu. Orada oturuyordu. Her konuşuşumda yerinde kıpırdanıp kızarıyordu. Sonunda kendisine özür dilerim Gary, gitmem gerek dedim. Sean'un kaşları çatıldı. Garrick'in adını duyunca ilaç olayını anımsamıştı. Henüz kardeşini bağışlamış değildi. Eve girince babamla Frick'in kavga ettiklerini gördüm. Annem ağlıyordu ve çocuklar da yatak odasına kapatılmıştı. Sean ilgilenerek kim kazandı diye sordu. Aslında kavga etmiyorlar, birbirlerine bağırıyorlardı. İkisi de sarhoştu. Sean onun ailesinin sarhoşluğundan böyle kayıtsızca söz etmesine şaştı. Herkes Bay Van Essen'le iki büyük oğlunun çok içtiğini biliyordu. Fakat Anna'nın bunun lafını etmemesi gerekirdi. Onun hatasını düzeltmeye çalıştı. Babandan söz ederken böyle şeyler söylememelisin, ona saygı göstermelisin. Anna sakin sakin onu süzdü. Neden? Bu soruya karşılık vermek güçtü. Zaten Anna hemen konuyu değiştirdi. Yemek istiyor musun? Sean hayır diyerek ona uzandı. Yok. Anna ona yalandan karşı koyarak itti ve hafif sesle bağırdı. Ama sonunda kendisini yakalayıp öpen Sean'a teslim oldu. Sessiz sedasız yatarak onun öpücüklerine karşılık verdi. Sean eğer beni şimdi durdurursan çıldırırım diye fısıldayarak genç kadının elbisesinin düğmelerini çözmeye başladı. Hayır Sean, sana engel olacak değilim. Bunu senin kadar ben de istiyorum. Daha sonra battaniyeye uzanarak hareketsiz kaldılar. Her sefer daha güzel oluyor değil mi Sean? Ah, delikanlı gerinip kollarını açtı. Sean, beni seviyorsun değil mi? Tabii seni seviyorum. Gözleri yemek sepetine gitti ve uzanıp bir elma aldı. Beni sıkıca tut ve sevdiğini doğru dürüst söyle. Aman Anna, kaç kere söylemem gerekiyor. Sean elmayı ısırdı. Annenin kurabiyelerinden getirdin mi? Sean Theonis çiftliğine döndüğünde akşam oluyordu. Atını seyislerden birine veren genç eve girdi. Vücudu güneşte yandığı için sıcaktı. Sevişmeden sonra gelen boşluğu ve hüznü duyuyordu. Fakat bu eski anıların hüznü gibi hoştu. Garrick yemek salonunda tek başınaydı. Sean içeriye girince birden irkildi. Sean merhaba Gary diye gülümsedi. Genç bu gülüş karşısında bir an afalladı. Sean onun yanına oturarak hafifçe koluna vurdu. ''Bana yemek bıraktın mı?'' Nefreti geçmişti. Garrick heyecanla başını salladı. ''Yemek bul, şu patateslerden ye, çok lezzetli.'' Dördüncü ayrılım sonu. Sayfa 66.